16. ayrım. Sayfa 119. Leo babasının çalışma odasındaki çarın portresine sinirleniyor ve amiralin körü körüne bağlılığına kızıyordu. Bu yüzden de genç ihtilalcilerin toplantısına gitti. Fakat sakalları uzamış genç bir adam insanların kardeşliğinden söz eden bir konuşma yapıp Leo'ya da yoldaş diye hitap edince delikanlı ıslıkta Tanrı çarı korusun marşını çalarak eve döndü. Leo daha 16 yaşındayken bir kadının yatağında ilk gecesini geçirmişti. Kadınla muhteşem yemek salonlarında karşılaştıkları zaman Leo eğilip saygıyla onun elini öpmüş ve yüzündeki nazik ifade değişmemişti. Kadının kır saçlı, azametli kocası da sahip olduğu bu soğuk ve mağrur güzelin siyah saçlı, ince vücutlu gence verdiği dersleri hayalinden bile geçirmemişti. Bu kadını diğerleri takip etmişti. Amiral bir seferinde müdahale etmek zorunda kalmıştı. Leo'nun şafak vakti meşhur bir balerinin sarayından çıktığı görülmüştü. Herkes balerinin kral ailesine mensup sevgilisinden bahsederken sesini alçaltıyordu. Amiral bu buluşma tekrarlanırsa mevkinden olabileceğini oğluna anlatmaya mecbur kaldı. İhtilal olduğu zaman Amiral Kovalenski görmeyen gözlerine siyah gözlük ve yakasına da St. George nişanının kurdelesini taktı. Leo Kovalenski ise alaylı bir gülümsemeyle çevresine bakıyordu. Genç adam doğuştan taşımaya hak kazandığı kırbacını kaybetmişti. 2 hafta kiraya ziyaretçi gelmedi. Kendisi de kimseye gitmedi. Fakat sonra Irina'yı görmeye karar verdi. Kapıyı açan Maria Petrovna şaşkın şaşkın bir şeyler söylenip geri çekildi. Ne yapacağını şaşırmıştı. Aile yemek odasına yeni takılmış olan Borgoyse'nin etrafına toplanmıştı. Irina neşeli neşeli gülerek ayağa fırladı ve kuzenini öptü. Genç kızı şimdiye kadar böyle bir şey yaptığı görünmemişti. Kira, seni gördüğüme çok sevindim. Artık hiçbirimizi görmek istemediğini sanıyordum. Kira odanın bir köşesinde ayağa kalkan uzun boylu adama baktı. Gülümseyerek nasılsınız Vasile enişte diye sordu. Vasile Ivanoviç cevap vermedi. Genç kadına da bakmadı. Dönüp odadan çıktı. Irina'nın yanakları kızardı. Kız dudağını ısırdı. Maria Petrovna elindeki mendili didikletip duruyordu. Küçük Asya bir iskemlenin arkasından Kira'yı gözetliyordu. Kira ise kapanan kapıya baka kalmıştı. Maria Petrovna fötr çizmelerin çok güzel Kira diye mırıldandı. Aslında çizmeleri birçok defa görmüştü. Soğuk havalar için elverişli. Havalar da o kadar kötü gidiyor ki. Kira başını salladı. Evet, kar yağıyor. Viktor ayaklarını sürüyerek odaya girdi. Pijamasının üstüne bir röpteşamır atmıştı. Ayaklarında da terlik vardı. Öğleden sonra olmasına rağmen genç adamın saçları taranmamıştı. Uyuyamamış olduğu için gözleri kızarıp şişmişti. Kira, ne hoş bir sürpriz. Elini uzatıp son derece nazik bir tavırla eğildi. Sanki aralarında bir sır varmış gibi alaylı ve küstah tavırla Kira'nın gözlerinin içine baktı. Seni beklemiyorduk Kira, fakat bugünlerde birçok beklenmedik şey oluyor. Kılığından dolayı özür dilemedi. Küstah tavrı Kira'nın bu gibi kılıklardan rahatsız olmayacağını biliyordu. Demek yoldaş Taganov'u seçmedin. Kira, bu kadar şaşacak bir şey yok. İnsan enstitüde birçok şey duyuyor. İnsanın yoldaş Taganov gibi bir dostu olması faydalıdır. Çok nüfuzlu o. Hele hapishanede bir dostun olursa Taganov'un faydası dokunabilir. Irina, tıpkı bir domuza benziyorsun dedi. Üstelik domuz gibi konuşuyorsun. Git yüzünü yıka. Sevgili kardeşim, senden emir aldığım zaman gazetelere bildirebilirsin. Maria Petrovna mutsuz içini çekti. Çocuklar, çocuklar. Kira, artık gitmem lazım diye atıldı. Enstitüye giderken size de uğradım. Irina yalvardı. Kira, ne olur gitme. Mecburum, bir konferans dinlemem gerekiyor. Irina, Allah kahretsin diye homurdandı. Hepsi sana sormaktan çekiniyorlar ama gitmeden önce bunu söylemelisin. Onun adı nedir? Leo Kovalenski. Maria Petrovna hayretle amiralın oğlu mu diye bağırdı. Evet teyze. Kapı Kira'nın arkasından kapandıktan sonra Vasile Ivanoviç odaya döndü. Maria Petrovna sinirli sinirli tırnak parlatıcısını alıp başını önüne eğdi ve elleriyle uğraşmaya başladı. Kocasına bakmaktan çekiniyordu. Vasile Ivanoviç sobaya bir odun daha attı. Irina, baba, Kira ne yaptı diye başlayacak oldu. Bu konuyu açmayalım. Maria Petrovna dünya alt üst oldu diye mırıldandı ve öksürdü. Viktor babasına baktı. Gözlerinden ona hak verdiği belli oluyordu. Ama Vasile Ivanoviç bu bakışa karşılık vermedi. Başını çevirdi. Zaten haftalardan beri Viktor'la konuşmuyordu. Büfenin arkasına girmiş olan Asiya usul usul burnunu çekiyordu. Vasile Ivanoviç, Asiya buraya gel diye emretti. Çocuk ağır ağır babasına yaklaştı. Burnunun ucuna bakıyor ve korka korka yürüyordu. Arada sırada burnunu yakasına silmekteydi. Vasile Ivanoviç sordu. Asiya, neden karnelerin her zamanki gibi kötü? Asiya cevap vermedi. Sadece burnunu çekti. Neden yine aritmetikten kötü not aldın? Buna traktörler sebep oldu. Neler? Traktörler, bilmiyordum. Neyi bilmiyordun? Sesko Soyuz'un 12 traktörü varmış. Bunu 6 yoksul köylü arasında bölüştürmüşler. Her köye kaç traktör düşer? Asiye, 12'yi 6'ya bölersen ne çıkar? Yere bakan Asiye burnunu çekti. Vasil Ivanoviç, Irina senin yaşındayken sınıfın birincisiydi diye söylendi ve başını çevirdi. Asiye koşup Maria Petrovna'nın iskemlesinin arkasına saklandı. Vasil Ivanoviç odadan çıktı. Viktor da babasının peşinden mutfağa gitti. İhtiyar adam oğlunun ayak seslerini duyduysa da alış etmedi. Mutfak karanlıktı. Pencerenin camı kırılmış, oraya tahta mıhlamışlardı. Tahtaların arasından süzülen ışık yerdeki uzun çatlağı iyice ortaya çıkarıyordu. Vasile Ivanoviç'in gömlekleri musluğun altındaki dolaptaydı. Adam ağır ağır eğilip gömlekleri çıkardı ve pirinç kazana attı. Sonra bunu soğuk suyla doldurdu. Kocaman eliyle mavimsi renkli sabunu yakaladı. Ağır ağır gömleklerden birini yakasına sürdü. Çamaşır yıkamasını pek beceremiyordu. Hizmetçiyi salmak zorunda kalmışlardı. Maria Petrovna da iş görmeyecek kadar zayıftı. Viktor, ne var baba diye sordu. Vasil Ivanoviç başını çevirmeden cevap verdi. Biliyorsun bunu. Viktor heyecanla itiraz etti. Ben hiçbir şeyin farkında değilim. Yoksa son zamanlarda kötü bir şey mi yaptın baba? O kızı gördün mü? Kirayı mı? Evet. Neden sordunuz? Ona kendim kadar güvenebileceğimi sanıyordum. Fakat onu da ele geçirdiler. İhtilal onu da ele geçirdi. Sen de onu takip edeceksin. Fakat baba, benim zamanımda bir kadının namusu böyle ayaklar altına alınmazdı. Fakat kira, herhalde ben eski kafalıyım. Ama ben böyle doğmuşum ve böyle öleceğim. Fakat siz gençler daha olmadan çürüyorsunuz. Sosyalizm, komünizm, Marksizm. Bu arada namusu aldıran yok. Fakat baba, ben... Sen. Seni de başka şekilde ele geçirecekler. Seni kolluyorum. Son haftalarda arkadaşların... Bu sabah bir partiden döndün galiba. Biraz eğlenmeme itiraz etmezsiniz sanırım. Partide kimler vardı? Birkaç şirin kız. Bundan eminim. Başka? Viktor koluyla ağzındaki hayali tozu silerek bir iki komünist diye cevap verdi. Vasil Ivanoviç sesini çıkarmadı. Baba, biraz geniş fikirli olalım. Onlarla bir vodka içmemin bana bir zararı olmaz. Üstelik bu bir hayli fayda sağlayabilir. Vasil Ivanoviç'in sesinin tonu bir hayli sertti. Soğuk suda yıkadığı çamaşırlar köpürmeye başlamıştı. İnsan bazı konularda uzlaşamaz. Viktor neşeli neşeli gülerek babasının hafifçe çökmüş olan geniş omzuna sarıldı. Hadi baba, böyle olmamalısınız. İkimiz iyi anlaşabiliriz. Kollarımı kavuşturup oturmamı ve teslim olmamı isteyemezsiniz değil mi? Onları kendi oyunlarıyla yeneceğim. Günümüzün en iyi felsefesi siyasettir. Zaten siyaset çağındayız. Buna itiraz edemezsiniz değil mi? Beni iyi bilirsiniz. İhtilal bana ilişemez. Beni elde edemeyecekler. Çünkü ben hala centilmenim. Vasil Ivanoviç oğluna döndü. Tahtaların arasından sızan ışık yüzüne vurmuştu. Yüzü hiç de sert değildi. Kalın kır kaşların altındaki gözler yorgun ve acizdi. Adam utangaçlıkla gülümsedi. Kendisini zorlamıştı. Konuşabilmek için de epey uğraştı. Biliyorum oğlum. Sana güvenim var. Sanırım. Neyse, sen daha iyi biliyorsun. Fakat garip günler geçiriyoruz. Hem sen ve Irina'dan başka kimsem kalmadı. Kira'nın eski dünyasından gelen ilk ziyaretçi Irina oldu. Leo genç kızı nazik fakat mahcup bir tavırla selamladı. Fakat Irina dik dik onun yüzüne bakıp gülümsedi ve sizden hoşlandım diye fikrini belirtti. Fakat zaten sizden hoşlanacağımdan emindim. Sizin de benden hoşlanacağınızı umarım. Çünkü uzun zaman Kira'nın benden başka akrabasını görmeyeceksiniz. Ama hepsinin beni sorguya çekerek sizin hakkınızda bilgi isteyeceklerden emin olabilirsiniz. Büyük misafir odasının loş bir köşesinde oturup Rembrandt'tan söz ettiler. Irina o sırada Rembrandt'ın eserlerini inceliyordu. Sonra genç kız Vava Miloskaya'ya bir kaçakçının getirdiği gerçek Fransız parfümünü anlattı. Coty'nin parfümünün bir şişesi 50 milyon rubleydi. Irina usulca mendiline bir damla damlatmıştı. Maria Petrovna mendili koklatınca dayanamayıp ağlamıştı. Irina bir de Amerikan filmine gitmişti. Filmde kadınlar pullu kolsuz tuvaletler giyiyorlardı. Bir ara New York'un gece manzarasında görmüştü. Gökdelenler alabildiğine uzanıyordu. Kat kat pencerelerin hepsinde ışık vardı. Irina bu manzarayı görebilmek için filmi iki defa seyretmişti. Fakat New York'u çok kısa gösteriyorlardı. Genç kız New York'un resmini yapmak istiyordu. Irina masadan bir kitabı almış, beyaz arka kapağa bir desen yapmaya başlamıştı. Kalemi tutan eli süratle hareket ediyordu. Resmi bitirince kitabı karşı tarafta oturan Kira'ya attı. Kira kitabın kapağına baktı. Leon'un resmiydi bu. Genç adam dimdik ayakta duruyordu ve çıplaktı. Irina, resmi kendisine gösterebilirsin. Leo gülümseyerek Irina'ya baktı. Dudaklarının uçları aşağıya kıvrılmıştı. Soru sorar gibi bir hali vardı. Irina, Size en yakışan hal bu diye açıkladı. Hayalimde sizi güzelleştirdiğimi de iddia edemezsiniz. Çünkü bu doğru değil. Elbiseler, benim gibi bir sanatçıdan gerçeği gizleyemezler. Bir itirazınız var mı? Leo, evet dedi. O kitap Gossizdat'a ait. Ya, Irina hemen kitabın kapağını kopardı. Onlara kapağı ihtilalle ilgili bir afiş için kullandığınızı söylersiniz. Ayrılmadan önce Kira ile bir iki dakika yalnız kalan Irina, genç kadını dikkatle, merakla ve adeta utanarak süzdü ve mutlu musun diye fısıldadı. Kira kayıtsız bir tavırla cevap verdi. Mutluyum. Kira düşündüklerini pek söylemezdi. Hele hissettiklerinden çok az bahsederdi. Fakat bir adam için bu huyundan vazgeçiyordu. Gene onun için başka ayrıcalıklar da tanımıştı. Bir taraftan da böyle hareket etmesine şaşırıyordu. Komünistlerden korkuyordu. Konuştuğu, dostluk ettiği, hatta onlara baktığı takdirde küçüleceğinden korkuyordu. Kira'yı korkutan onların silahları, hapishaneleri, sırları, dikkatli gözleri değildi. Onu komünistlerin kafalarından geçen şeyi dehşete düşürüyordu. Belki de aslında onların kafalarında olmayan şeyler korkmaktaydı. Ama komünistleri birer canavara benzetiyordu. Bu ağzını açmış bakan canavarı anlamasına imkan yoktu. Enstitünün boş konferans salonunda Andrei Taganov'u görünce duvara yaslanıp genç adama gülümsedi. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Gülümseyişi de küçük bir çocuğunki kadar çekingen ve inanç doluydu. Kendisine yol gösterecek birini gören bir çocuk gibi, ''Mutluyum Andrei'' dedi. Andrei onu haftalardan beri görmemişti. Tatlı tatlı gülümseyerek Kira'nın hayat dolu gözlerine baktı. ''Seni özledim Kira.'' ''Ben de seni özledim Andrei.'' ''Ben... şey, işim vardı. Evine gelmek istemedim. Bunu istemediğini düşündüm. Anlayacağın...'' Kira birdenbire sustu. Ona durumu anlatamazdı. Andrei'yi yeni evine, Leon'un evine götüremezdi. Andrei tehlikeli olabilirdi. GPU üyesiydi. Yapması gereken bir görevi vardı. Onun için Andrei'yi bu görevi yapmaya zorlamak doğru olmazdı. Bu yüzden evet Andrei dedi. Evime hiç uğramamanı tercih ederim. Olur. Fakat sen de konferanslara devam etmelisin. Böylece seni arada sırada görmüş olurum. Bana mutluluğunu anlatırsın. Bunu duymak hoşuma gidiyor. Andrei, sen hiç mutlu oldun mu? Hiçbir zaman mutsuz olmadım. Bu yeter mi? Şey, ben daima ne istediğimi bilirim. İnsan istediğini bilince işler kolaylaşır. Amacına doğru gidersin. Bazen çok hızlı ilerlersin. Bazen de amacına ancak birkaç santim yaklaşabilirsin. Belki hızlı giderken daha mutlu olursun. Orasını bilmiyorum. Ben aradaki farkı çok önce unuttum. Zaten hareket ettiğin sürece bunun önemi yoktur. Ya, elde etmene imkan olmayan bir şey istersen? Bunu asla istemedim. Ya yolunun üstüne mahvetmek istemediğin bir engel çıkarsa? Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Kira birdenbire hatırladı. Andrei, neden mutlu olduğumu sormadın bile. Mutlu olduğun sürece bunun bir önemi var mı? Genç kadının ince ellerini kuvvetli parmaklarıyla tutuyordu. Petrograd'da baharın ilk müjdecileri gülümseme ve gözyaşlarıydı. İnsanlar gülüyor, evlerden gözyaşına benzeyen sular damlıyordu. Damlardaki şehrin tozuyla karışmış karlar tıpkı pis pamuk parçalarına benziyor, ıslak şeker gibi parlıyordu. Eriyen karlar borulardan akarak kaldırımları ıslatıyor, çukurlara doluyordu. Ayçiçeği çekirdeklerinin kabukları ve sigara izmaritleri bu birikintilerde yüzüyordu. Halk evlerinden çıkıp derin derin nefes alıyor ve gülümsüyordu. Başlarını kaldırıp damların üstündeki maviliği görene kadar da neden gülümsediklerini bilemiyorlardı. Gökyüzü uçuk maviydi. Sanki ressam fırçasındaki mavi boyayı su dolu büyük bir fırçada yıkamıştı. Bu uçuk mavi renk bir şeyler vaat eder gibiydi. Eriyen karlar çizmelerin altında gıcırdıyordu. Güneş siyah lastik çizmelerin burnuna vuruyordu. Kızaklar arkalarında kahverengi izler bırakarak geçiyorlardı. Biri, ''Yoldaşlar, Sakarin!'' diye bağırıyordu. Damlalar durmadan kaldırımlara düşüyordu. Bu sesler uzakta devamlı ateş eden bir makineleyi hatırlatıyordu. Bir adam, yoldaşlar diyordu, menekşe alın. Pavel Sierov yeni bir çizme giymişti. Güneşli sokakta yoldaş Sonya'ya bakarak köşedeki kadından ona sıcak ve parlak bir kabak tatlısı aldı. Sonya gülerek tatlıyı ısırdı, sonra saat 3'te Konsomol'da konuşma yapacağım dedi. NEP'in ilerlemesi için yaptıklarımızı anlatacağım. 5'te de Rapfak kulübünde konuşacağım. Proleter kadınlara bilgisizlikten söz edeceğim. 7'de de parti kulübünde kolektivizmin ruhu adlı bir münazara var. Neden 9'da uğramıyorsun? Artık seni hiç göremiyorum. Sierov gülümsedi. Sevgili dostum Sonya, senin değerli vakitlerini almaya hakkım yok. Senin ve benim gibi insanların özel hayatları olamaz. Biz sadece görevlerimizi düşünmeliyiz. Halk ayakkabıcıların önünde kuyruğa girmişti. Ticari sendikalar lastik ve şoson alınması için kart dağıtıyorlardı. Maria Petrovna bütün günü yatakta geçirmiş ve kapalı pencereye vuran güneş ışıklarını seyretmişti. Kimsenin görmemesi için mendillerini sık sık saklıyordu. Yoldaş Lenin ikinci bir kriz geçirmiş ve konuşma yeteneğini kaybetmişti. Pravda gazetesi. Bir lider proletarya için daha büyük bir fedakarlık yapamaz diye yazıyordu. İşçilerle köylülerin omuzlarına yükledikleri sorumluluk yüzünden insanüstü bir gayret göstererek çalışan yoldaş Lenin sağlığını ve iradesini kaybetmiştir. Viktor 3 komünist öğrenciyi odasına davet etmişti. Oturup proletarya elektrik uygulamasının geleceğini konuştular. Vasili Ivanoviç'le karşılaşmamak için Viktor arkadaşlarını arka kapıdan çıkardı. İngiltere işçi ve köylü cumhuriyetine karşı kötü emeller beslemekteydi. Okullarda İngilizce öğretilmesi yasak edildi. Asiye bu yüzden Almanca çalışmak zorunda kaldı. Çocuk der, die, das'ın arasındaki farkı anlamaya çalışarak burnunu çekiyor, bir tarafında Alman işçi sınıfının Rapolla'da ne yaptıklarını hatırlamak için ter döküyordu. Gossizat'ın yöneticisi Fransa'nın Ruhr siyasetini protesto etmek için yarın şehirde proleter bir miting yapacak dedi. Bütün memurlarımızın hazır bulunmalarını istiyoruz, yoldaş Kovalenski. Deo kaşlarını kaldırdı. Ben yataktan çıkamayacağım. Yarın başımın ağrıyacağından eminim. Vasili Ivanoviç misafir odasındaki lambanın abajurunu sattı. Fakat lambaya dokunmadı. Çünkü evde başka lamba kalmamıştı. Karanlık ve ılık gecelerde kiliseler dolup dolup taşıyordu. İnsanlar başlarını eğip şamdanlarla aydınlatılmış buhur kokan kiliselerde dua ediyorlardı. Lidya'da mukaddes Rusya için bir de kalbindeki korkunç duyguyu gidermek için dua ediyordu. Andrei Kira'yı Mariinski Tiyatrosu'na götürdü ve Tchaikovsky'nin Uyuyan Güzel Balesi'ni seyrettiler. Andrei genç kadını Moika'daki evin önüne bıraktı. Kira da bir tramvaya binerek diğer evine gitti. Yağmurla karışık yağan kar yüzüne çarparak eriyordu. Leo, komünist arkadaşın nasıl diye sordu. Kira buna başka bir soruyla karşılık verdi. Yalnızlıktan sıkıldın mı? Leo, genç kadının saçlarını arkaya iterek dudaklarına baktı. Onu öpmemek için kendini tuttuğu belli oluyordu. Sonra, bu soruna hayır diye cevap vermek isterdin dedi ama sıkıldığımı sen de biliyorsun. Genç adamın sıcak dudakları Kira'nın yanaklarındaki soğuk buhar yağmurunu kuruttu. 1923 yılında da her yer olduğu gibi bahar gelmişti. 12. Kira, Enstitü Kooperatifinden ekmek alabilmek için kuyrukta 3 saat beklemişti. Tramvaydan indiği zaman hava kararmıştı. Ekmeğini kolunun altına sıkıştırdı. Köşelerdeki lambaların ışığı siyah su birikintilerine vuruyordu. Kira hızlı hızlı yürüdü. Ayakkabıları sulara giriyordu. Arada sırada cam gibi ses çıkaran buz parçalarını ayağıyla kırıyordu. Kendi sokağına saptığı sırada hızla gelen biri karanlıkta ona ıslık çaldı. İrina, "Allo!" diye seslendi. "Bu kelimeyi söyleyince sana kimi hatırlatıyorum?" "İrina, bu saatte burada ne işin var?" "Biraz önce sizin evden çıktım. Seni tam bir saat bekledim. Sonunda pes ettim." "Haydi gel, biraz oturalım." İrina hayır diye cevap verdi. Hem durumu sana burada anlatmam daha iyi olur. Sana bir şey söylemek için gelmiştim. Hem belki bu Leo'nun hoşuna gitmez. Zaten kendisi evde. İrina tereddüt ediyordu. Onun böyle hareket etmesi garipti. Ne var? Kira. Mali durumun nasıl? Gayet iyi. Neden sordun? Anlayacağın, belki küstahlık ediyorum. O zaman bana susmamı söyleyebilirsin. Yalnız kızma. Biliyorsun şimdiye kadar onlardan söz etmedim. Aileni kastediyorum. Kira karanlıkta İrina'nın endişeli yüzüne baktı. Onlara ne oldu? Feci durumdalar Kira. Hiç umutları yok. Galina teyze bunları sana anlattığımı duysa beni öldürür. Fakat anlayacağın o Sakarinci'yi spekülatör olduğu için tutuklamışlar. 6 yıl hapse mahkum olmuş. Ailene gelince yapabilecekleri bir şey yok tabii. Bunu benden daha iyi bilirsin. Geçen hafta babam onlara yarım kilo aktarı götürdü. Onlara yardım etmek istiyoruz ama bizim durumumuzu da biliyorsun. Annem çok hasta. Hem Aleksandrovski çarşısına satacak bir şeyimiz de kalmadı. Evde sadece duvar kağıtları var. Sizinkilerin evinde ise hiçbir şey yok sanırım. Onun için belki durumu öğrenmek istersin diye düşündüm. Kira, bu ekmeği al dedi. Buna ihtiyacımız yok. Biz özel bir dükkandan ekmek alabiliriz. Onlara bunu bulduğunu, ödünç aldığını veya çaldığını söyleyebilirsin. Fakat ekmeği benim verdiğimi anlatma.